Ayrım 10.
Boris, kimdir? Pencereden bakalım dedi. Pencereye doğru yürüdü. Magda koştu, içerisi görünmesin diye lambayı söndürdü. Odaya kesif ve zenci bir karanlık doldu. Ocağın içindeki ateşler, zebaninin dili ve kanlı dişleri gibi parlamaya başladı. Açılan pencereden şiddetli bir rüzgar giriyor, bu ateş dişleri tutuşturuyor, bu siyah ağza görünmez tehditler söyletiyordu. Boris bağırdı. ''Kimdir o?'' Uzak ve ince bir ses cevap verdi. ''Ben.'' Tekrar sordu. ''Sen kimsin?'' ''Ben, Melina.'' Bu komşunun kızıydı. Acaba şimdi niçin gelmişti, ne arıyordu? Boris yüzünü içeri çevirdi. Magda'yı aradı. Göremiyordu. Yalnız ocağın içindeki ateşler gözüne çarptı. O kadar karanlıktı ki, tekrar dışarıya, karanlıklara baktı. ''Ne istiyorsun?'' ''Baba İstoyan'ı.'' Kız bu esnada yaklaşmış ve pencerenin dibine gelmişti. Boris Magda'ya ''Lambayı yak.'' dedi. O da aydınlandıktan sonra birbirlerinin yüzlerine baktılar. Boris sordu. ''Acaba babam ne yapacak?'' ''Bilmem, şimdi anlarız.'' Ve Magda birden kapıya yürüdü. Açtı. Karanlık rüzgarla beraber genç kız içeri girdi. Üşümüş ve yanakları kıpkırmızı olmuştu. Ellerini fotasının altına sokmuştu. Göğsü içeri çekik, bacakları içeri dönük, biraz kamburdu. Magda bir sene ders okuttuğu bu budala kızı isticvaba başladı. ''Baba istiyonu ne yapacaksın?'' Melina bir cevap vermedi. Evvela ''Dobra veçer'' dedi. Sonra alık alık etrafına bakındı. ''Ben bir şey yapmayacağım.'' ''Öyleyse ne arıyorsun?'' ''Ben aramıyorum. Kim arıyor?'' ''Komitalar.'' Magda birden sapsarı kesildi. Düşmemek için duvara dayandı. Elini kalbinin üstüne koydu. ''Komitalar mı?'' Melina gitmek isteyerek ''Bilmem, işte silahlı adamlar.'' dedi. Magda duyulmaz ve ümitsiz bir sesle yine sordu. ''Bizim köyden mi?'' Budala kız izah etti. ''Hayır, sarı esvaplı, tüfekli adamlar. Mutlaka baba istiyon istiyorlar. Eğer gelmezse oraya gelir, hem hepsini keseriz hem de evlerini yakarız.'' diyorlar. Magda'nın dizleri çözüldü. Elleriyle duvarı tuttu, çenesi kilitlendi. Ölü ve boş nazarla Boris'e baktı. O da sararmış ve mütefekkir duruyordu. Pantolonunun cebinden sağ elini çıkardı ve uzun saçlarını kaşımaya başladı. Gözleri ayaklarındaydı. Kıza bakmayarak sordu. ''Bu adamlar nerede?'' ''Bizim evde, şarap içiyorlar. Kaç kişi?'' ''Daskal'la beraber 4 kişi.'' Birden gözlerini kıza kaldırdı ve ''Hadi git söyle, ben geleceğim.'' dedi. ''Baba İstoyan hastaymış.'' de. Kız ''Sıs davre.'' dedikten sonra çıktı. Kapıyı açık bırakmıştı. Şiddetli bir rüzgar giriyor, lambanın ziyasını dalgalandırıyor, Magda'nın eteklerini kımıldatıyordu. Boris karısına baktı. Bitmişti. Sanki o bu dakika ölecekti. Sapsarıydı. Yürüdü. Kuvvetli kollarıyla dayandığı duvardan onu çekti. ''Korkma,'' dedi. ''Ben 1/2 saat sonra gelirim.'' Magda ağlamaya başladı. Ta içinden gelen hıçkırıklarla sarsılıyor, ''Ay gitme, gitme Boris'ciğim,'' diye yalvarıyordu. Boris onu öperek teselli ve teskin etmeye çalıştı. Eğer gitmezse gelip mutlaka bir edepsizlik edeceklerini, baba İstoyan gitse zavallı ihtiyardan hakaret ve işkencelerle para isteyeceklerini anlattı ve ilave etti. ''Hainler, babamın her şeyi sattığını haber aldılar. Hicret edeceğimizi tahmin ettiler. Şimdi bütün servetimiz olan 800 lirayı isteyecekler. Babam giderse işkence ve tahkir edecekler. Şimdi ben giderim. Onlarla konuşur, kendileriyle beraber dağa çıkmaya razı olduğumu söylerim. Ve paraların da henüz alınmadığını, bir hafta sonra elimize geçeceğini anlatır ve kandırırım. Yarın akşam bizi burada bulamazlar.'' Magda meyus ve perişan, ''İnanmazlar, sana bir fenalık yaparlar.'' dedi. Boris tekrar temin etti. ''Mutlaka kandıracağını, böyle hareketten başka bir çare olmadığını, baba İstoyan giderse işte asıl fenalık o vakit olacağını uzun uzadıya anlattı.'' Magda asabi ve derin hıçkırıklarla ağlıyor, kıvranıyor, ince parmaklarıyla kumral saçlarını sıkıyordu. Boris kalpağını başına koydu. Karısını tekrar öperek ve elini sıkarak, ''Hadi sevgilim, cesur ol.'' dedi. ''Yarım saat sonra gelirim, yatarız. Bu son gecenin heyecanları bize bir hatıra olur.'' Kapıya yürüdü. Magda da beraber yürüdü. Titrek bir sesle, ''Ben de geleyim Boris.'' dedi. Lakin kocası razı olmadı. ''Sen orada sarhoşların arasında ne yapacaksın?'' ''Burada otur, bekle 1/2 saat sevgilim, cesur ol.'' ''Bari yanına revolverini alsan.'' ''Muharebeye gitmiyorum ki, konuşmaya gidiyorum, lüzumu yok.'' dedi. Ve ve asabi bir isticalle dışarı çıktı. Magda kapıda kalmıştı. Karanlık elle tutulacak ve hissolunacak kadar siyah ve kesifti. Kocası bu karanlıkta kaybolmuştu. Sevgili Boris'ini yutan bu siyah rüzgarlı gecenin Adem'i andıran, ölümü ihtar eden korkutucu karanlığı gözlerinden vücuduna, damarlarına giriyor, kanına karışıyor, ruhuna nüfuz ediyordu. Başı döndü. Hıçkırıklar ve gözyaşları içinde tıkandı. Olduğu yere yıkıldı. Gözlerini vahşi ve siyah geceye dikmiş, siyah ve soğuk rüzgarın altında ağlıyor, fasılasız hıçkırıklarla kıvranıyordu. Baba İstoyan daima güneş battıktan bir saat sonra yatar, hemen uyur ve sabah olmazdan 2 saat evvel uyanırdı. Kuşağını sararak kapısını açtı. Gelinini bahçe kapısının eşiğinde uzanmış görünce şaşaladı. ''Ne yapıyorsun orada?'' dedi. Magda kayınbabasının sesini işitir işitmez kalktı, toplandı. ''Hiç'' diye cevap verdi. ''Dışarı çıkacaktım, uzanmıştım.'' İhtiyar ocağa doğru yürüdü. Magda kapıyı itti ve ocağa koştu. Odun attı, tutuşturmaya başladı. İhtiyar çubuğunu dolduruyordu. Magda ateşi yaktıktan sonra ortada, kaba ve kalın ayaklı masanın yanındaki sandalyeye oturdu. Dirseklerini dayadı. Başını ellerinin içine aldı. İşte yarım saat oluyordu. Boris henüz gelmemişti. Niçin bu kadar gecikmişti? Kalbi burkuluyor ve avazı çıktığı kadar haykırarak ağlamak, kendisini yerlere atmak, koşarak Melina'nın evine gitmek, Boris'i bulmak, onu kollarının içine almak istiyordu. Baba İstoyan kamburunu çıkarmış, sakin ve abuz çubuğunu çekiyor ve sol elinin orta parmağıyla burnunu karıştırıyordu. Harap ve eski saat durmuştu, sanki yeniden kendi kendini işlemeye başlamış gibi hazin tiktaklarını tekrar işittiriyor, tutuşan odunlar yine odanın içine kırmızı gölgeler, kırmızı hayaller dolduruyor, soğuk rüzgar daha vahşi, daha hain aykırıyor, pencerenin kapağını daha ziyade sarsıyordu. Magda Boris'i düşünüyor ve gizli gizli hıçkırıyordu. Kalbi şişiyor, göğsünü acıtıyordu. Dışarıdan uzak köpek sesleri işitildi. Bunlar mutlaka komşunun köpekleriydi. Birden başını kaldırdı. İşte Boris çıkmış olacaktı. Köpekler havlıyorlardı. Dinledi. O Boris geliyordu. Birkaç dakika kımıldamadan öyle kaldı. Şimdi köpek sesleri yakınlaşıyordu. Kendi köpekleri de havlıyorlardı. Fakat niçin? Boris'e niçin havlıyorlardı? Acaba yanında bir yabancı mı vardı? Köpek sesleri daha ziyade yaklaştı. Magda ayağa kalktı. Pencerenin yanına gitti. Kapağı açmaya cesaret edemiyor, meçhul bir korku onu hareketsiz bırakıyordu. Köpekler pek yaklaşmışlardı. Ayak sesleri işitiliyordu. Magda'nın kalbi durdu. Nefesi kesildi. Kendinden geçti. Kapı birdenbire vurulmuştu. Baba İstoyan sıçradı ve çubuğunu düşürdü. Magda elini kalbinin üstüne koydu. Omuzlarını kaldırdı. Boynunu içeri çekti. Kapı tekrar ve daha şiddetle vuruldu. Baba İstoyan kalktı. Pencereye doğru yürüdü. Kuvvetsiz bir sesle ''Kim o?'' dedi. Dışarıdan ahenksiz bir ses cevap verdi. ''Aç baba İstoyan, biziz. Konuşmaya geldik, korkma.'' İhtiyar mütereddit ve korkak tekrar sordu. ''Siz kimsiniz?'' ''Kaptan Raçov, Pençe, Sandre.'' İhtiyar yıldırımla vurulmuş gibi dondu kaldı. Bunlar en müthiş, en kanlı, en merhametsiz, en gaddar komitalardı. Namları bütün ova köylerini titretiyordu. İhtiyar bir hayal gibi kapıya yürüdü, açtı. Uzun boylu, kahverengi esvaplı, omzunda malliher bir adam göründü. Gözleri küçük ve kanlıydı. Zayıf ve gayet çirkin bir boynu vardı. Baba İstoyan, yalnız Bulgar köylülerine has olan, esir ve mazlum tavırla eğildi. Yine bu köylülere has olan o çolak ve sahte selamla Voyvoda'yı selamladı. ''Buyurunuz gospodin'' dedi. Raçov'un arkasında 2 kişi daha vardı. Bunlar da malliher tüfekleriyle müsellah idiler. Bellerinde ve göğüslerinde çaprazvari fişekler bulunuyordu. Bir tanesi kısa boylu esmerdi. Diğeri Raçov gibi sarı fakat daha genç ve daha az çirkindi. Magda'nın gözleri açılmış ve yüzü bembeyaz olmuştu. Koştu. Raçov'un ayaklarına sarıldı. Öpmeye başladı. Ağlayarak istirham ediyordu. ''Gospodin, Boris nerede?'' Raçov, ayaklarına kapanmış güzel kadının güzel saçlarını, müteverrim ve çamurlanmış yılanlara benzeyen parmaklarıyla okşayarak ''Kalk sosyalist Daskaliçek, kalk'' dedi. ''Şimdi Boris'in gelir. Biz şimdi işimizi konuşalım.'' Ve yürüdü. Magda yerde kalmıştı. Masanın yanındaki sandalyeye teklifsizce oturdu. Masanın üzerine tüfeğini koydu. Öbürleri de karşısına oturdular. Esmer ve kısa boylunun elinde siyah bir beze sarılmış yuvarlak bir şey vardı. Onlar da tüfeklerini masanın üzerine koydular ve siyah beze sarılı yuvarlak şey de tüfeklerinin yanına kondu. Raçov, Baba Estoyan'a döndü. ''Gel bakalım çorbacı'' dedi. ''Karşıma otur. Seninle konuşacağım. Magda sen de şöyle yanıma gel. Baban aksilik ederse bize muavenet et ki fenalık yapmayalım.'' İkisi de tereddüt etmedi. Baba Estoyan Raçov'un karşısına oturdu. Magda da yanına. Baba Estoyan bütün aptallaşmıştı. Gelininin niçin komitalardan oğlunun nerede olduğunu sormasına akıl erdirememişti. Boris evde değil miydi? Raçov cebinden bir tabaka çıkardı. Ortaya koydu. Bir sigara yaptı. Magda seri bir hareketle kalkarak ocaktan ateş aldı. Haydut'un sigarasını yaktı. Sonra ateşi ocağa attı. Yine kalktığı yere oturdu. Raçov birkaç nefes sigarasından çekti ve dumanlarını seyrederek baba Estoyan'' dedi. ''Şimdi evvela bize vaat et ki çok zahmet etmeyeceksin. Uzun lafın kısası vakit geçirmeyelim. 800 lirayı ver.'' İhtiyar titredi. 60 senedir o kadar iktisat ve eziyetle kazanılmış bir malın semeresi, mecmuu, yekunu şimdi böyle bir anda isteniyordu. Deli olacaktı, inkar etti. ''Nasıl 800 lira?'' Voyvoda gülümsedi. Kirli ve kırık dişleri göründü. Tekrar sigarasını çekti. Başını salladı. ''Anlaşıldı. Demek zahmet edeceksin. Mutlaka dayak yemeden, ayakların yanmadan, tırnakların çıkarılmadan söylemeyeceksin. Eğer yine söylemezsen oğlum Boris bizim elimizde mahpustur. Onu keseceğiz. Evini de yakacağız. Yine seni rahat bırakmayacağız.'' Baba Estoyan önüne bakıyordu. Hatta oturdukları evi bile satmışlardı. Bu 800 lirayı verirse muhakkak açlıktan ölecekti. Bir eşeğe bile kalmamıştı. Magda, Boris'in kesileceğinden bahsedildiğini duyunca ağlamaya başladı. Tekrar Kaptan Raçov'un ayaklarına kapandı. ''Affet Gospodin, Boris'i affet.'' dedi. Raçov giderek cevap verdi. ''Güzel Daskaliçe, sen de maksada vefasız kaldın. Burada ikiniz de bizim için çalışacağınız yerde babanıza mallarınızı sattırıp kaçmak istediniz. İşte biz buna müsaade etmiyoruz. Elinizden paraları alacağız. Buradan bir yere gidemeyeceksiniz. Bizim için çalışacaksınız.'' Ve ilave etti. ''Hadi Boris'ini seversen paraları getir. Baba Estoyan inat ederse sevgilinin kafası kesilecek. Bir daha onu ömründe görmeyeceksin.'' Magda, Boris'in öldürülmek ihtimalini düşününce deli olacaktı. Kalktı. Ağlayarak Baba Estoyan'a sarıldı. ''Ver babacığım, ver. Biz genciz. Boris de çalışır yine kazanırız. Söyle nerede gideyim getireyim.'' Raçov ve arkadaşları Magda'nın yalvarmasını seyrediyor ve gülüşüyordu. Baba Estoyan işitmiyor, aptallaşmıştı. Sanki hiç lafları işitmiyor, manalarını anlamıyordu. Hasist köylü için ölmek, bu parayı vermekten daha çok ehvendi. Magda yalvarıyordu. Birden Baba Estoyan başını kaldırdı. Raçov'a dedi ki, ''Kaptan bari 100 lirasını bir ev almak için bana bırak. Ahir vaktimde açıkta kalmayayım.'' Raçov reddetti. ''Hayır, 100 lirasını bırakmam. Oğlun genç, çalışır, seni besler. Hadi getir diyorum, vakit geçiyor.'' İhtiyar tereddüt ediyor, Magda yalvarıyordu. Raçov bir işaret etti. Kısa boylu esmer tüfeği aldı. Dipçikle ihtiyarın sırtına dehşetli bir darbe indirdi. Raçov da ayağa kalktı. Şiddetle sordu. ''Hadi Baba Estoyan, dayağa başlayacağız. Ayaklarını ateşe sokacağız. Vakit geçiyor. Paraları getirecek misin?'' Magda gözyaşları içinde çırpınıyor ve ihtiyara sarılıyordu. İhtiyar hiçbir şey söylemedi. Başını salladı. Yattığı odanın kapısına girdi. İçeri girdi. Bir dakika sonra kırmızı ve ağır bir çıkınına geldi. Masanın üzerine bıraktı. Haydutlar parayı bu kadar çabuk elde ettikleri için sevindiler. Raçov hemen çıkınını açtı. Saymaya başladı. ''Aferin Baba Estoyan'' diyordu. ''Zahmet vermedin. Şimdi bize şarap çıkar, eğlenelim.'' Paraların sayılması bitti. Raçov liraları 3'e taksim etti. Arkadaşlarıyla çantalarına koydular. ''Hani şarap, hani şarap?'' diye haykırdılar. Magda ayağa kalktı. Ambarın küçük kapısına koştu. Açtı ve içeri girdi. 3 bardakla bir testi şarap getirdi. Haydutların önüne koydu. Sonra tekrar ambara girdi. Mezelik biber ve turşu çıkardı. Komitalar birbiri üzerine aceleyle içiyorlardı. Raçov, ''Böyle mezeye lüzum yok.'' dedi. ''Biz cansız meze istemeyiz.'' Bu laftan bir şey anlamayan Magda'yı belinden tuttu ve öpmek istedi. Magda mukavemet etti ve ağlamaya başladı. Raçov, genç kadını bırakmayarak diyordu ki, ''Yanaklarından meze alacağım. Sen sosyalist değil misin? Sosyalistler her şeye iştirak ederler. Ben de senin yanaklarına Boris'le müşterekim.'' Magda çırpınıyordu. Raçov çirkin ve akur sesiyle dedi ki, ''Eğer böyle münasebetsizlik edersen Boris'ini göremezsin, onu keseriz.'' Magda bu lafı işitince tekrar hıçkırmaya ve Raçov'a yalvarmaya başladı. Artık Raçov onun taze yanaklarından bol bol öpüyordu. Kadeh kadeh içiyor ve tekrar tekrar öpüyordu. Arkadaşlarına, ''Siz de meze alınız be.'' dedi. Cansız bir yumak gibi Magda'yı onların kucağına attı. Bu iki kuvvetli herif bu nefis kadına yapıştılar. Bir tanesi eteklerini kaldırmak istiyordu. Diğeri daha fena sarhoştu. Dişleriyle avcunun içinde tuttuğu bu güzel başın yanağını sırmıştı. Magda birden haykırdı ve kucaklarından kurtuldu. Sağ yanağının iki yerinden kan akıyordu. Baba İstoyan bu manzarayı görmemek için ocağın kenarına çömeldi ve başını avuçlarının içine aldı. Magda elini yanağına koymuştu. Parmaklarının arasından mezbuliyetle kan sızıyor ve ağlıyordu. Haydutlar bu güzel kadının bu kan içinde ağlamasına bakarak sanki mahzun oluyorlardı. Hepsi susuyorlardı. İhtiyar saat bu tecavüzden ve itisaftan müteessir olmuş gibi yine tiktaklarını işittiriyor, rüzgarın gürültüsüne horoz sadaları karışıyordu. Raçov sözde acıdı. ''Ağlama Magda'' dedi. ''Şimdi Boris'in gelir, orasını öper, acısı kalmaz.'' ''Hadi ben mandolin çalayım, bize biraz raks et.'' Ve ocağın yanından mandolinini alarak bir polka çalmaya başladı. Magda ağlıyor, ''Ben oynamak bilmem kaptan.'' diyordu. Raçov kalktı, Magda'nın yanına gitti. Kulağına müessir ve vahşi bir sesle, ''Eğer oynamazsan neşemizi kırarsın, Boris'i göremezsin, gider keseriz.'' Magda'nın bütün vücudu sarsıldı, gözlerinin yaşı dindi ve mütevekkil bir sesle, ''Oynayayım ah Boris.'' dedi. Raçov oturdu. Mandolinini çalmaya başladı. Diğer iki haydut durmadan içiyorlar ve gülerek Magda'nın oynayışını seyrediyorlardı. Yanağından akan kan beyaz boynuna gidiyor, ona tekrar hayata gelmiş bir şehit manzarası veriyordu. Isıran haydut başka bir arzu izhar etti. Kaptan dedi, eteklerini kaldırsın, öyle oynasın, bacaklarını görelim. Raçov Magda'ya döndü. Hadi Magda, bunu da yap. Bacaklarını görsünler, artık gidelim, Boris'ini gönderelim. Genç kadın bir an durdu. Baba İstoyan'a baktı. Yüzünü ateşe dikmiş, hiç onları görmüyordu. İşte bu herifler artık namusunu da tahkir ediyorlardı. Lakin Boris tehlike içindeydi. Eğer arzularını yapmazsa, o kadar sevdiği Boris'i kesilecekti. Bir daha onun kumral ve çok taşlarını, mavi gözlerini, küçük ve kırmızı dudaklarını, tatlı tebessümünü göremeyecekti. Gözlerini kapadı ve eteklerini kaldırdı. Çalınan polkaya ayaklarını uydurarak sıçramaya başladı. Haydutlar coştular. Kaptan daha şiddetle ve iştiyakla çalmaya başladı. Diğerleri yerinde duramıyorlar, bu beyaz ve dolgun bacaklara, onların atılışındaki şehveti cazip, muharrik hareketlere bakarak birbirinin boynuna sarılıyor, itişiyor, kalkışıyorlardı. Kalktılar. Raçov'un yanına gittiler. Kulağına bir şey fısıldadılar. Raçov, ''Olur ama vakit geçti, sabah oluyor, geç kaldık.'' dedi. Ve derin, behimi, muharrik bir hırsla güzel kadına baktı ve ''Ah, vakit olsaydı.'' diye müteessif oldu. Kalktılar, tüfeklerini omuzlarına geçirdiler, sarhoştular. Adımları birbirine karışıyordu. Raçov, ''Allah'a ısmarladık, baba İstoyan.'' dedi. İhtiyar köylü sanki ölmüştü, hiç cevap vermedi. Magda tekrar haydudun ayaklarına kapandı. ''Aman kaptan, Boris'i gönder. İşte her şeyimizi aldınız. Eğer o gelmezse açlıktan ve ümitsizlikten ölürüz. Bize acı, merhamet et.'' Raçov güldü. ''Mutlaka gelecek, mutlaka. Daha çabuk gelmesini istiyorsan şu kanlı yanağından bir buğse ver.'' Magda hırsla geri çekildi. Haydut tekrar kadını tuttu. Zorla kanlı yanağını öptü, yaladı. Dışarı çıkıyorlardı. Kısa boylu esmer beraber getirdikleri siyah bezi sarılı şeyi hatırladı. ''Kaptan.'' dedi. ''Bombayı ne yapacağız?'' Raçov bir an düşündü. Geri döndü. ''Magda, bana bak.'' dedi. Magda yine bir itisafa uğrayacak zannıyla titredi. Fakat bu sefer haydut nazik ve mürüvvetliydi. ''Şunu görüyor musun Magda? Bu işte bir bombadır. Eğer siz eziyet edip parayı vermeseydiniz, sizden yine zorla alacak ve mücazat olmak üzere ikinizi bir araya bağlayacak, bu bombayı atacaktık. Lakin siz akıllılık ettiniz. Bize zahmet vermediniz. Mücazata hacet kalmadı. Şimdi senden bir ricam var. Bu bombayı bana saklayacaksın. Sakın jandarmalara falan verme. Nasıl, vaat ediyor musun? Ben de gidip hemen Boris'ini bırakayım.'' Magda ümit ve tehalükle cevap verdi. Vaat ediyorum gospodin. Allah aşkınıza hemen Boris'i gönderiniz. Raçov tekrar sordu. Göndereceğim. Lakin bu bombayı sandıkhaneye hıfzedecek misin? Hıfzedeceğim. Nerede? Kendi çeyiz sandığımda. En gizli, en muazzez yerde. Bravo, memnun oldum. Öyleyse Allah'a ısmarladık. Hepsi güzel kadının elini şiddetle sıktılar ve kapıdan çıktılar. Dışarısı hafifçe ağrıyor, esmerleşiyordu. Köpekler havlamaya başladılar. Kesif gölge halinde duran uzak binaların arasına giriyorlar ve bir şarkı söylüyorlardı. Ah, şimdi Boris'i gelecekti. Genç kadın açılmaya başlayan geceye bakıyor, köydeki bütün horozların birbirine cevap verir gibi öttüklerini duyuyordu. Kalbi şiddetle atıyor, Boris'ini bekliyordu. Uzaklaşan haydutlardan biri haykırdı. Bu, meşhum ve mevhum bir kabus tehdidi gibiydi. ''Hey Magda, dikkat et, bomban patlayacak.'' Genç kadın kulak kabarttı. Bu tehdit sanki meçhul ve vahşi uçurumlardan, adem boşluklardan aksediyormuş gibi tekerrür etti. ''Hey Magda, dikkat et, bomban patlayacak.'' Horozların umumi ötüşleri rüzgarı söndürmüş zannolunacaktı. Uzakta, samanlıkların üstünde yalancı bir fecir mor gözlerini açıyordu. Genç kadın şuursuz bir tefekkürle düşündü. Bu haydutlar her şeyi akla gelmeyen vahşetleri yapabilirlerdi. İhtimal bu bombayı ateş alması için saniyeli tıpasını tanzim etmiş, öyle bırakmışlardı. Şimdi birden patlayacak ve zavallı Borisçi'ye gelince yıkılmış bir evle tanınmaz, kanlı et ve kemik parçalarından başka bir şey bulamayacaktı. Mihaniki bir isticalle bu felaket oyuncağını kaldırmaya koştu. Tam masanın orta yerinde oturuyordu. Elini uzattı, kaldırdı. Öbür eliyle altından tutmuştu. Ilık bir ıslaklık hissetti. Eline baktı. Kanlanmıştı. Kan? Sonra bu tehlikeli ve tahmin ettiği kadar ağır olmayan bombayı önüne koydu. Kadranını, fitilini görmek istiyordu. Yavaşça siyah bezi çözdü. İkinci bir bez daha vardı. Bu bez kandan kıpkırmızıydı. O bezi de çözdü. Kumral saçlar meydana çıktı. Baktı, baktı, dikkatle baktı. Ve birden öyle müthiş, öyle keskin, öyle feci, öyle korkunç bir nara attı ki ocağın başındaki baba İstoyan sıçradı ve gelinine koştu. Zavallının gözleri çerçevesinden çıkmış, karışık saçları dimdik olmuş, omuzları gerilmiş, iki eliyle tuttuğu bu şeye haşiyet ve dehşetle bakıyordu. Dikkat etti. O tuttuğu şey, oğlunun, güzel ve kumral Boris'in vücudundan koparılmış, kesik ve kanlı kafasıydı. Bomba, Ömer Seyfettin, kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25